Ayrım 10. Saraysız Başkan. Andres Danza, Ernesto Tulbowitz. Sayfa 179. Tanık. Dünya tarihinin son dönemleriyle ilgili herhangi bir kaynağa baktığınızda George W. Bush adı adeta yanıp sönen ışıklı bir tabela gibi görünür. Özellikle Latin Amerika'da, Orta Doğu'da ve Avrupa'nın ise bir kısmında sevgiden çok nefret beslenen ama asla gözden kaçmayan bir kişilik. Kimilerinin bir şeytana, kimilerinin ise iyiyi kötüden ayıran bir Mesih'e benzettiği Bush, 21. yüzyılın ilk sarsıcı gelişmelerinin baş aktörü olmuştur. Bush, uluslararası arenadaki en radikal düşmanı Hugo Chavez'le birlikte en çok gündemde olduğu bir dönemde, hükümetinden önemli bir heyetle birlikte 2 günlük Uruguay ziyaretinde bulunmuştu. Dönemin Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez, önde gelen bakanlarıyla birlikte Anchorena'daki başkanlık konutunda Bush'u ağırladı. Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı Mujica da karşılama komitesi arasında yer alıyordu. ABD Başkanı geldiğinde Vazquez başkanlık konutunun kapısında kabineden diğer bazı kişilerle beraber ayakta kendisini bekliyordu. Bush ilk olarak Vazquez'i sırtını okşayarak kucakladı ve daha sonra birkaç metre ötedeki Mujica'ya yöneldi. Yanına yaklaşıp yanaklarından öperek selamlaştıktan sonra Mujica'nın kulağına eski gerilla mazisini hatırlatan kelimeler fısıldadı ve karşılama için teşekkür etti. Mujica gülümsedi. Toplantı sonrası Rincon del Cerro'daki çiftlik evine giden Mujica, kendisini traktör kullanırken görüntüleyen televizyon kanallarını keyifsiz bir suratla ağırladı. Bush'la yapılan görüşmenin hazmı zor ama gerekli olduğunu söyledi ve bir sonraki seçimlerde ittifak kurulabileceği, daha sol çevrelerden uzaklaşmaya özen gösterdiğini ekledi. Bush'un tavrı Mujica'nın hafızasına kazındı adeta. Tüm ABD delegasyonunun kendi hayatıyla ilgili bilgi sahibi olmaları dikkatini çekmişti. Buenos Aires'te Chavez ve Evo Morales'in de rol almalarıyla protesto edilen bu görüşmeden yıllar sonra Mujica her şeyin farkındalar, benim başkan olabileceğimi bile tahmin etmişler diyecekti. Mujica'yı o görüşmede ve yemekte başka bir detay daha şaşırtmıştı. Bush kızarmış kuzu etinin yanında menüde sunulan şaraptan almamıştı. Etin yanında Coca-Cola içiyordu. İnanabiliyor musunuz? Demişti Mujica. Belki de dönemin ABD başkanının geçmişte bir alkolik olduğunu ve içmeyi bıraktığını unutarak. Bush tarafından Mujica'ya gösterilen bu sınırlar ötesi ilgi, Mujica'nın başkan olmasıyla birlikte zirve yaptı. Başkanlık yaptığı 5 senelik süre zarfında hem bölge liderlerinin güvenilir bir dostu haline gelmiş, hem de dünyanın önde gelen liderleriyle aynı masayı paylaşmıştı. Sadece 2013 ve 2014 yıllarında Papa Francisco, Barack Obama, Vladimir Putin, Xi Jinping, Fidel Castro ve Latin Amerika'nın diğer önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Arjantin veya Brezilya'nın ortalama bir eyaletinden daha küçük ve sadece 3 milyon nüfusa sahip bir ülkenin başkanı olmasına rağmen ismi protokol listesine eklenmiş bir başkan daha olmaktan öte bir önem teşkil ediyordu. Belki de küçük bir ülkeden gelmesi onun lehine olmuştu. Birçok kez bazı büyük ve güç sahibi ülke liderlerinin yolun yarısında almaya ihtiyaç duydukları birkaç saniyelik nefes işlevi gördü. Hepsine kulak verdi, önerilerde bulundu ve şunun farkına vardı ki ihtilafları düzene sokacak bir soğuk savaş bile olmadan durmaksızın gerilimde yaşayan milyonlarca insanı yönetmek kolay iş değildi. Bölge liderleri içinde Mujica'ya en yakın isimlerden birisi olan Chavez, ona Kolombiya ile sınırlarla ilgili bir sorun yaşadıklarında Putin'in kendisine yardım teklif ettiğini söylemişti. Rusya, Venezuela'nın başlıca silah tedarikçilerindendi ve Putin, Chavez'e Kolombiya'nın sahip olduğu silah ve mühimmatların detaylı raporunu sunmuş, özellikle sayıları 200'ü geçen savaş helikopterlerine karşı en iyi korunma yollarını anlatmıştı. "İhtiyaç duyduğunuz her konuda desteğe hazırım," diyor ve olası bir silahlı çatışma halinde izlemesi gereken stratejiyle ilgili tavsiyelerde bulunuyordu. Nihayetinde iki ülke arasındaki sorun barışçıl yollarla çözüldü. Putin, Chavez'in muhtemel müttefiklerinin hangi ülkeler olduğunu ayrıntılarıyla biliyor ve Kolombiya-ABD yakınlığından dolayı iki ülke arasındaki bir çatışmanın kıtadaki diğer bölgelere ve dünyaya nasıl tesir edeceği üzerine tahmin yürütüyordu. İzleyen yıllarda bu konudaki şaşkınlığı devam eden Mujica, bize Rus istihbaratının dünyanın en iyilerinden olduğunu ve Rusların Latin Amerika ile ilgili olduklarını söylemişti. Ve Mujica, stratejik önemi oldukça büyük olan Latin Amerika'daki dengeleri daha iyi anlamak için hep uluslararası politikadaki en önemli arkadaşına Luis Inácio Lula da Silva'ya danıştı. Muhika'nın rehber edindiği, örnek aldığı kişiliklerden birisiydi Lula. Muhika, Brezilya'yı kıtaya has tüm özellikleri barındıran Güney Amerika'nın en önemli ülkesi olarak görüyor. Ona göre Brezilya bir öncü ülke olmalı ve bölgenin liderliğini yapmalıdır. Bu dev ülkeyi yönetmek hakkı verilmesi gereken ciddi bir iştir. Brezilya aynı zamanda her daim yolsuzluk problemiyle uğraşmak zorunda kalmış bir ülkedir. İktidara hangi parti gelirse gelsin hep bu şekilde olmuştur. Rüşvete dayalı, iş gören belli başlı siyasetçi ve iş adamlarıyla şimdiye kadar kimse başa çıkamadı. Yolsuzluk suçlamaları bu sebeple birçok bakanı görevden almak zorunda kalan Lula ve Dilma Rousseff hükümetleri de dahil hemen hemen tüm hükümetleri zan altında bırakmıştır. Lula, Brezilya tarihinin en büyük yolsuzluk skandallarından birisiyle karşı karşıya kalmıştı. El Manceleo. Bu meclisin çıkardığı en önemli yasaları onamak için bazı parlamenterlerin rüşvet olarak aldığı ödeneğe verilen isimdi. Oy satın almak siyasetin en eski mekanizmalarındandır. Lula'nın danışmanlığını yapan José Dirceu bile bu davadan dolayı yargılananlardan birisi olmuştu. Muhika konuyla ilgili olarak Lula'nın Collor de Mello ve diğer Brezilyalı başkanlar gibi yolsuzluk yapan bir siyasetçi olmadığını söyledi. Ayrıca Lula'nın tüm olup biteni büyük bir üzüntü ve biraz da suçluluk duygusuyla takip ettiğini bize anlattı. Lula, bu dünyada bir sürü ahlaksızlığa ve şantaja karşı mücadele verdim demişti üzgün bir şekilde. Karşısında kendisini can kulağıyla dinleyen Muhika ve Astoria. Brezilya'yı yönetmenin tek yolu budur diye devam etmişti Lula. Muhika ve Astori hükümet kurmadan haftalar önce Brezilya'da Lula'yı ziyaret etmişlerdi ve Lula bu ikili karşısında skandal olayı açıklık getirme gereği duymuştu. El Menselao da bu ülkenin bir gerçeği ve onun kadar büyük diye yorumlamıştı skandalı Lula. Menselao'nun sadece Brezilya'ya özgü olmadığını ve insanlık tarihi kadar eski bir olgu olduğunu düşünüyor Muhika. Tarihteki önemli siyasetçiler de benzer yöntemlere başvurmuştur. Bazen büyük eserlerin böyle kirli bir bedeli olur diye yorum yaptı Muhika ve Abraham Lincoln örneğini gösterdi. Tam da o günlerde ABD başkanının hayatını anlatan ve yasalarını onaylamaları için parlamenterlere karşılığında nasıl bir şeyler vermesi gerektiğini gösteren bir Steven Spielberg filmi vizyona girmişti. Muhika ile yaptığımız sohbetlerde Lula'nın kulağını çok çınlatıyoruz. Muhika adeta onun bir hayranı. O, kısa boylu mükemmel bir insan diye tanımlıyor bu işçi partili ilk Brezilya başkanını. Muhika, 5 senelik iktidarı boyunca ne zaman fikrini almak veya gerektiğinde kendi görüşlerini sunmak istese Lula'yı yanında buldu. Bu ilişkisi sayesinde Muhika, daha kimsenin haberi yokken Dilma Rousseff'un Lula'nın destek vereceği aday olduğunu öğrenmişti. Tıpkı daha sonra onun yeniden seçilmesini destekleyeceği gibi. Bunun nedenini çok iyi anladı Muhika. Lula, Menselao skandalından sonra pek göz önünde olmak istemiyordu ve dışarıdan destek veren bir güç olmayı tercih etmişti. Dilma'yı Lula'nın var ettiğini düşünen Muhika, Brezilya'nın bölgedeki önemiyle ilgili düşüncelerinin derinine indi. Muhika ile Brezilya'yı konuşmak, dünyanın geleceği ve Uruguay'ın uluslararası alanda alacağı pozisyonla ilgili uzun bir sohbete kapının açılmasıdır. Muhika'ya göre Dilma, ülkesini ileri götürmek için gereken önemli bir vasfa sahip. Teknik konularda Lula'dan daha başarılı ve çok iyi bir yönetici. Dilma ilk günden itibaren ikili anlaşmaları hızlandırmak için her 3 ya da 4 ayda bir görüşmeleri gerektiğini Muhika'ya söylemişti. Dilma aynı zamanda dış yardım bağlamındaki ilk önceliğinin Küba ve Uruguay olduğunu her iki başkana da söylemişti. Muhika iktidarının ortalarındayken Uruguay'ın Brezilya ile enerji alışverişinin sağlanmasında pürüzler çıktığını hatırlatıyor. Siyasi bağlamda bir anlaşmaya varılmıştı fakat işin teknik kısmında olanlar direniyordu. Bunlar hep bürokrasi diye yakında Lula ve Muhika'ya Dilma ile görüşmesini tavsiye etti. Brezilya Devlet Başkanı Muhika'nın Brezilya'ya yaptığı bir ziyareti fırsat bilip Uruguay heyeti önünde Enerji Bakanı'nı iyice azarlamıştı. Sonrasında bir haftadan kısa bir sürede sorun çözülmüştü. Dilma, Muhika ile birçok toplantıda ve zirvede bir araya gelmiş ve yıllardır devam eden sıkı ilişkilerinden sonra Güney'in yaşlı filozofu adını koymuştu Muhika'ya. Onu her dinlediğimde tüylerim diken diken oluyor, diyordu Dilma. Dilma aynı zamanda Muhika'nın orta vadeli bir projesinin destekleyicisi olmuştu. Uruguay'ın doğusunda, Rocha eyaletinde, Atlas Okyanusu üzerinde bir derin liman projesi. Muhika dış politikada attıkları en iddialı adım olarak gördüğü bu projede Brezilya'yı ortak olarak seçti. Dilma hükümetiyle yapılan bir anlaşmayla uzun vadede büyük bir yük limanının inşası, bölge ülkelerinin Uruguay ile yakınlaşması ve Mercosur'u güçlendirmesini hedefledi. Mujica'nın iktidardaki son yılında Brezilya'da seçimler gerçekleşti. Mujica, Dilma'nın tekrar seçilmesini çok arzuluyordu. Ve beklenildiği gibi sonunda Dilma tekrar başkan seçildi. 2014 başlarında hem Brezilya hem de Uruguay'da seçim kampanyaları başlayacağı sıralarda Lula, Mujica'yı Montevideo'da ziyaret etti. İkili gelecekleri hakkında uzun süre sohbet ettiler. Rincon del Cerro'da saatlerce süren ve içki içtikleri bir gece geçirdiler. Lula, Mujica'ya elde ettiği uluslararası çaptaki saygınlıktan dolayı bölge liderliğini üstlenmesini tavsiye etti. Kıtayı birleştirici bir görevi ona uygun buluyordu. Uruguay küçük bir ülke olduğundan Mujica görev için en uygun kişinin o olduğuna ikna etti Mujica'yı. Bana çok değer veriyor ve ben de aynı şekilde ona çok değer veriyorum. Dünyada sözüne en çok itibar ettiğim ve Latin Amerika'nın tarihindeki en parlak liderlerden birisidir. Brezilyalı olduğu için bölgenin liderliğini kendisi üstlenmek istemiyor. Brezilya'yı daima emperyalist olmakla suçlayacaklar. Bu yüzden beni uygun buluyor. Bir Uruguaylı bölgede kimse de güvensizlik yaratmaz. En azından şimdiye kadar bu yaşanmadı. Rincon del Cerro'daki yemek sırasında Lula, Brezilya'da Dilma'nın, Uruguay'daysa Vázquez'in kazanacağını düşündüğünü söylemişti ve Mujica'ya bir anekdotunu anlattı. Ben başkanken Dilma'yı desteklemeye karar verdim ama seçim kampanyasına müdahil olmamamı söylemişlerdi. Ben yine de sabah akşam sürekli konuşuyordum ve sonuç verdi. Sen de aynı şeyi yapmalısın. Bu sözlerle Mujica'yı bir kez daha ikna etmişti. Arjantin meselesini de konuştunuz mu? Konuştuk elbette. Brezilyalılarla Arjantin'i hep konuşurum. Arjantin'le yaşanan sorunların bizi nasıl etkilediğini biliyorlar. Ama onlara ihtiyaç duyduklarının da farkındalar. Onlarsız olmaz. Ya biz? İki ülke anlaşırken biz de hep onların arasında kaynayıp gidiyoruz. Ama mevzu bahis olan birbirinden oldukça farklı iki ülke. Brezilya'nın çok daha büyük bir potansiyeli var. Latin Amerika'nın en büyük ülkesi. Arjantin de büyük bir ülke. İnanılmaz bir zenginliği var. Ama asıl sorunu tarihsel travmasıdır. Ama bu şekilde sorun hiç çözülemeyecek. Peki ben ne yapayım? Bu tüm Uruguay tarihi boyunca böyle olmadı mı? Ama onlarla sürekli kavgalı olunca hiçbir işimiz yolunda gitmiyor. Ne Brezilya'yla ne de Arjantin'le. Bu yüzden inanılmaz sorunlara göğüs germek durumunda kaldım. Daha da katlanmam gerekenler var. Ama ben buna değeceğini düşünüyorum. Sonunda bana minnettar kalacaklar. Mujica başkanlığının ikinci yarısında bu şekilde düşünüyordu. Mujica ile Arjantin başkanı Cristina Fernández Kirchner arasında her türden olay yaşanmıştı. Bir ileri ve bir geri adımlar, darılmalar ve barışmalar, övgüler ve hakaretler. Mujica'ya göre akıllı ama çoğu Arjantinli gibi anlaşılması güç birisiydi Cristina. Aynı zamanda kurnaz bir siyasetçiydi. Mujica, Cristina'nın 2011'de olduğu gibi büyük bir farkla tekrar başkan seçileceğini tahmin ediyordu ve bundan herkes şüphe duyarken o bunu dillendirmişti. Bu kadar emin olmasının nedeni çok basitti. Arjantin'de onun yerine geçecek hiç kimsenin olmaması. 2010'da Néstor Kirchner vefat ettiğinde Mujica, eski başkanın cenaze törenine katılmak için Buenos Aires'e hareket etti ve çok şaşkın bir halde geri döndü. Cenaze merasimi sırasında gözler önünde yapılan tüm hazırlıkların ve törenin ötesinde çok daha başka bir şeyler olduğunu fark etmişti Mujica. Kirchnerlerin Arjantin'de çok sağlam ve dayanıklı bir yapı kurduklarını anlamıştı. Kirchner'in ölümü onlar için büyük bir sürpriz olmuştu. Cenazede inanılmaz bir izdiham vardı. Her ne kadar yaptıkları o kadar boktan şeyler olsa da insan kıskanıyor doğrusu. Her taraf Campora yuvası olmuş. Siyasette kurt gibiler ve devletin imkanlarını sonuna kadar kullanıyorlar. Her yere yayılmışlar. Tüm devlet şirketlerinde adamları var. Devlet ellerinde bir oyuncak olmuş ve bunu ellerinden almak bugünden yarına olacak bir iş değil. Cristina tekrar başkan seçildiğinde Uruguay ile Arjantin arasında Mujica'nın anlamakta zorluk çektiği yeni sorunlar patlak vermişti. Mujica artık Arjantin'le yaşanan sorunların ikili ilişkilerin değişmez bir unsuru olduğunu sonucuna varmıştı. Brezilya'dan konuştuğumuzda yüzüne canlılık geliyor ama Arjantin konusu açıldığında kelimeler ağzında kayboluyor ve sıkıntılı bir sessizlik çöküyordu. tek değindiği şey sorunların artmaması için büyük bir çaba harcaması gerektiğiydi. Kendime otosansür uygulamazsam içimdeki tüm zehri dökebilirim ve bu Uruguay'ın yararına olmaz diye açıklıyordu sessizliğini. Aynı zamanda Arjantin'deki popülaritesi oldukça yüksekti ve herkesin söyleyeceklerini ilgiyle dinleyeceğini biliyordu. Arjantin meselesinde yorum yapmama hali ve sessizliği sürüyordu. Ta ki bir gün yakınında bir mikrofonun açık olduğunun farkında olmadan yerel meclislerden Carlos Enciso'yla konuşurken sarf ettiği sözlerin herkes tarafından duyulduğu ana kadar. "Bu yaşlı cadı tek gözlüden daha berbat," demişti Cristina Fernandez ve vefat eden eşi Nestor Kirchner'i kastederek. Aynı zamanda bunu salondaki herkes duyuvermişti. Toplantının olduğu başkentte 100 kilometre uzaklıktaki Florida eyaletinden ayrılıp Montevideo'ya arabasıyla döndüğü sırada Mujica'ya danışmanları Enciso ile aralarında geçen diyaloğun kamuoyuna yansıdığını haber verdiler. Mujica sözlerinin kaç kişi tarafından duyulmuş olabileceğini ve bunun getireceği yankıları düşünmeye başlamışken olay artık tüm Uruguay ve Arjantin haber portallarında yer almış ve skandal birkaç dakika içinde sosyal medyada yayılmıştı. İnternet ve sosyal medyanın çabukluğu Mujica'yı bir kez daha şaşırtıyordu. Montevideo'ya vardığında olayın ciddiyetini anladı. "Allah kahretsin, rezil oldum. Büyük Şam devirdim," diye söylendi. Birkaç gün sessiz kalıp fırtınanın dinmesini umdu ve yapılan hatayı en azından bir parça telafi etmenin yollarını aradı. Bir hafta sonra çiftlik evinin mutfağında eline kağıt kalem aldı ve Cristina Fernandez'e bir özür mektubu yazdı. Görüşmek için evine gittiğimizde mektubu bitirmek üzereydi ve rahatlamış gözüküyordu. En uygun kelimeleri seçmek, her bir cümleyi düşünerek kurmak özellikle zevk aldığı bir vazifeydi. Her ne kadar Cristina onu affettiğini ve yaşananları unuttuğunu açıklamışsa da Mujica artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordu. Yine de Cristina bu açıklamanın bir işareti olarak birkaç hafta sonra Hugo Chavez'in cenaze törenine gitmek üzere özel uçağında kendisiyle seyahat etmesi teklifini etmişti Mujica'ya. Ama Buenos Aires'i Caracas'tan ayıran yaklaşık 8 saatlik yolculukta hemen hemen hiç konuşmadılar. Belki de ikili arasındaki en büyük gerginlik iş adamı Juan Carlos Lopez Mena'nın yeni gemisinin suya iniş törenine katıldıkları 30 Eylül 2013 tarihinde yaşandı. O dönemde Uruguay, Finlandiyalı kağıt üretici firması olan UPM'e büyük çapta üretim izni vermeyi düşünüyordu ve Arjantin hükümeti buna kesinlikle karşı çıkıyordu. Tören başladığında Papa Francisco adı verilen geminin burnunda şampanya şişesinin kırılışını beraber izlediler. Köpüklü sıvı aromasını etrafa yaydı ve başkanların olduğu tarafa kadar sıçramasına rağmen tören havasını onlara geçiremedi. Birkaç dakika sonra bir tek camların kırılmadığı kalmıştı ama kutlama maksadıyla değil. "Yeter artık, tükettin beni, sana daha fazla katlanamam," diye bağırdı Cristina'ya. İki defa tekrarladığı bu sinir boşalması orada bulunan iki ülkenin temsilcileri arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Arjantin'deki seçimlere iki hafta kala hem Cristina hem de Arjantin Dışişleri Bakanı Finlandiya şirketine gerekli olan iznin hangi sebeplerden dolayı verilmemesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorlardı Mujica'ya. "Seçimlere az bir süre kaldı. Pepe ve çevre kirliliğine karşı olan mücadeleyi bırakacak zaman değil. Bizim için çok önemli bir mesele," diye karşılık vererek Mujica'yı yatıştırmaya çalıştı Arjantin Devlet Başkanı. "Sen ne sanıyorsun? Bir tek sizde mi seçimler oluyor? Asıl derdinin çevre kirliliği olmadığı malum. Artık sana daha fazla destek veremem," diyerek oradan ayrıldı Mujica. Daha sonra Arjantin'den sorunun çözümü için Uluslararası Adalet Mahkemesi'ne başvuruda bulunma tehdidi bile geldi ama bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Arjantin hükümeti Karakoyun'un en güçlü olduğu dönemde onunla daha fazla ters düşmekten çekindi. Mujica gün be gün kendisine sevgi gösterisinde bulunan Arjantinlilerden söz ederken Arjantin'i yönetmek isterdi itirafında bulunuyor ve ayrıca peronistlerin seçimleri kaybedecek olsalar bile iktidar güçlerini hiçbir zaman yitirmeyeceklerini, her daim zilvede olacaklarını düşünüyor. Peronistlerin solcusu, sağcısı ve muhafazakarı var. İktidarda oldukları dönemlerde kendi aralarında kavgalılar. Asıl sorunsa muhalefete geçtiklerinde beliriyor. İşte o zaman hepsi birlik olup seni eziyor. Onları muhalefet birleştiriyor. Cristina'dan sonra tekrar kazanacaklar. Onun yerini dolduracak muhtemel adaylardan Massa ve Scioli benimle görüşmeye geldiler bile. Evimi ziyaret etmeyen Arjantinli kalmadı. Uruguay'ın iyiliği için bu ilgiyi korumam gerek. Bu çok önemli. Muhika'nın uluslararası politikası iki dev ülkenin liderleriyle olan ilişkisiyle şekillenmişti. Bir yanda hem rehberi hem arkadaşı olan Lula ve ortağı Dilma, diğer yanda hayranlık ve kavga dolu ilişkileriyle zıt kutupları oluşturduğu Christina. Ama Muhika'nın bölgede nasıl bir yol izlediğini anlamaya yarayan bir başka önemli faktör var. Uzun süre diğerlerini gölgede bırakan bir isim. Hugo Chavez. Chavez, Muhika'nın dostuydu. Muhika'nın adaylık aşamasından başkanlığı kazanıp dünya çapında bir lider oluşuna dek hep yanındaydı. Ve Muhika siyasi kariyerinin doruğundayken Chavez hayatını kaybetti. Farklı ideolojileri paylaştılar ve Latin Amerika'da ne yapılması gerektiği üzerine çok tartıştılar. Fakat insanı duyarlılık gerektiren her konuda fazla söze gerek kalmadan birbirlerini anladılar. Muhika'ya göre Venezuela dünyanın yolsuzluklar açısından en yozlaşmış ülkelerinden biri olma özelliğini onlarca yıldır korumaktadır. Chavez'in yönettiği yaklaşık 20 yıllık dönemde de bu böyleydi. Kendi figürü üzerinde toplanan bir çeşit otokrasi oluşturmuştu ve bu da kara koyuna uyan bir yöntem değildi. Mamafi yoksulluğu azalttığını ve ülkenin petrol gelirinin daha adil paylaşımını sağladığını da kabul ediyordu Muhika. Chavez'in kansere yakalandığı herkes tarafından dillendirilmeye başladığı zamanlarda Muhika arkadaşının durumuyla ilgili iyimserdi. "O bir boğa," diyordu bize. "Adama dokunduğunda duvara dokunmuş hissine kapılıyorsun. Paraşütçüymüş. Onların fiziksel çalışma ve dirençleri çok fazla." Ama boğa gün geçtikçe takatini yitirmekteydi. Muhika da birkaç ay içinde fikrini değiştirmeye başlamıştı. Ölümün ona yakın olduğunu anlamış, bunu onunla da konuşmuştu. Bununla birlikte kanser tedavisi sürerken Chavez bir seçim kampanyasına girmiş ve seçimleri kazanmıştı. "Chavez için seçimler oldukça önemli. Onu seçimlerden mahrum edersen ne olur bilmiyorum. Seçimler onu hayatta tutuyor. Ne kadar yaşar bilmiyorum ve onun yokluğunda neler olacak tahmin edemiyorum. Şimdi iyi durumda ve seçimleri kazanacak ama ya daha sonrası? Venezuela, ABD ve bölge için kilit bir ülke ve şu anda Venezuela'yı ayakta tutacak tek kişi o." Muhika'nın endişeli göründüğü günlerdi. Muhika, Chavez'in sosyalizm fikrini sürekli sorguladığından Chavez'in kendisini ne dediğini bilmez bir bunak olarak gördüğünü düşünüyordu. Ama onu çok seviyor ve saygı duyuyordu. Aralarındaki ilişkiyi bu duygu ve ideoloji ikilemi belirledi. Chavez'in artık çok az zamanı kaldığı aşikardı ve Muhika son haftalarında onu görmeyi çok istiyordu. Ama bunu gerçekleştiremedi. Chavez'in kendi velihattı olarak gördüğü Nicolas Maduro aracılığıyla onun sağlık durumu hakkında bilgi alıyordu. Muhika, ağzı iyi laf yapan, temiz yürekli iyi bir tip ama Chavez'in yerini dolduramaz diye tanımlamıştı Maduro'yu o zamanlar. Kumandan Chavez'in son günlerinde Muhika, Maduro'nun görevi devraldığı sembolik törene katılmak için Venezuela'ya gitti. Chavez haftalardır Havana'da son tedavilere tabi tutuluyordu. Muhika'yı havalimanında Maduro karşıladı ve birlikte makam arabasının arka koltuğunda Caracas kent merkezine hareket ettiler. "Chavez vefat etmeden hemen şimdi seçimleri yapmalısın," diye tembih etti Muhika. "Fidel ve Raul da aynı şeyi söylüyorlar," diye cevapladı Maduro. "Seçimler şimdi yapılırsa kaybetmen imkansız ama daha sonraya bırakırsan nasıl sonuç verir bilinmez," diye ısrar etti Muhika. "Bunu düşüneceğim," sözünü aldı Maduro'dan. Maduro tavsiyelere uymadı. Chavez birkaç hafta sonra 2013 Mart'ında vefat etti ve yeni başkanın belirleneceği seçimler aylar sonra yapılabildi. Maduro çok az farkla seçimleri kazandı ve zorlu bir hükümet dönemi başladı. Chavez'den geriye bir efsane kalmıştı. Ona sadık kalmaya devam eden insanları bir araya getiren bir idole dönüşüyordu. Chavez figürü etrafında oluşan harekette ekonomik ve politik krizden kaynaklanan çatlaklar oluşmaya başlıyordu. Chavez'in cenaze töreni lideri görmek için gelen milyonların toplandığı bir tapınmaya dönüşmüştü. Dini yöntemlerle figürünün idealleştirildiği ve toplum katarsisinin yaşandığı bir ayin gibiydi. Muhika, Venezuela'ya Cristina Fernandez'le beraber gitmişti ama ondan daha uzun süre kaldı. Venezuela'da yaşananı mantıklı açıklayamazsın. Chavez'in ölü bedenini görmek için milyonlar sırada bekliyorlardı. Bu ideoloji değil, kitlesel bir tutku. Evita'da olduğu gibi. Efsanelerle başa çıkmak kolay değildir. Rüzgara karşı yürümek gibidir bu. Cristina, Chavez'in cesedinin görülmesini istemiyordu. Camdan bir tabutun içindeydi ve Cristina üstünü örtmelerini istiyordu. Sanırım kocasından dolayı kendini kötü hissediyordu. Sonuna kadar dayanamadı. Komutanları için ağlayan o insanlar görülmeye değerdi. bir Chavez dini ortaya çıkardılar, tartışmasız. Maduro bu oy ve duygu birikimini koruyamadığı gibi kargaşa içindeki bölünmüş bir ülkeyi yönetebilecek olan mevcut aklın devamını da sağlayamadı. Stratejisini mümkün olduğu kadar çok Chavez'e benzemeye dayandırdı. Hatta Chavez'i kendisiyle konuşup tavsiyelerde bulunan bir kuş olarak hayal etti. Onu var eden akıl hocasından hiç uzaklaşmadı. Farklı bir yol izlemeyi düşünmedi. Tek adam olmuş birisinin devamı olmak istedi ama bu işe yaramadı. Tek adam merkezli Chavez modeli yavaş yavaş güç kaybetmekteydi. Venezuela'nın dört bir tarafındaki Chavez posterlerinin artık aşkın yanı sıra nefrete de sebep olmuş bir kişiyi anımsatmaktan başka işlevi yoktu. Önemli değişikliklerin öncüsü olması mazide kalmış bir hatıraydı. Mujica, Maduro ile çok sıkı bir ilişki içine girmedi. İki ülke arasındaki dostluk devam etti ama Maduro, Mujica'nın dostlarından biri değildi. Ve Mujica, Maduro'nun geleceğini çetrefilli görmekteydi. Venezuela'da durum pek de iç açıcı değil. Tüm bu olup bitenler nasıl sonuçlanır bilmiyorum ama her geçen gün Maduro'nun bir Chavez olmadığı daha net anlaşılıyor. Ama Maduro'yu kendi yerine Chavez seçmedi mi? Evet ama Chavez sonradan olabilecekleri iyi hesaplayamadı. Kişilikleriyle ön plana çıkan bu büyük liderden sonra buna sık rastlanır. Maduro iyi birisi ama onda Chavez sendromu var. Kendi farklı stilini yaratmak yerine Chavez'i taklit ediyor. Onun gibi konuşmaya çalışıyor. Sence sorun sadece Maduro'da mı? Yoksa asıl çatırdayan Chavez'in bıraktığı ekonomik sistem mi? Bir pratik siyaset sorunu var ve bunu anlamakta zorlanıyorlar. Arzularımızla realiteyi birbirine karıştırmamalıyız. Daha sonradan yürütemeyeceğin bir işi ne diye devletleştirirsin? Anlamıyorum. Eskiden Venezuela pirinç ithalatı yapmazdı. Hatta ihraç ettikleri de olurdu. Şimdi onlara gemiler dolusu pirinç gönderiyoruz. Gerilediler. İnanılır gibi değil. Mujica'nın olduğu kadar Dilma ve Cristina'nın da destekleriyle Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay'ın kurucu üye oldukları Mercosur'a Chavez başkanlığındaki Venezuela'da katılmıştı. Blok ülkelerin başkanları arasındaki iyi münasebetin bu gelişmede büyük payı vardı. Bu katılım daha önce devreye giren yasal pürüzleri bir yana bırakan siyasi bir karar sonuç gerçekleşmişti. Bu karara varılmasında Chavez önemli bir faktör oldu. Israrcı davrandı ve bölge liderlerinin daha sonradan kabul edecekleri üyelik şeklini önerdi. Venezuela'nın Mercosur tam üyeliğine en çok karşı çıkansa Paraguay parlamentosuydu ama dönemin Paraguay devlet başkanı Fernando Lugo bu katılıma onay verdi. Birkaç ay geçmeden Paraguay senatosu onlarca çiftçinin hayatını kaybettiği bir olayla ilgili Lugo hakkında açılan tahkikat sonucu onu görevinden aldı. Mercosur, Venezuela üyeliğinde ittifakı bozmayan Paraguay devlet başkanının görevden alınması karşısında daha önceden hiçbir ülke için uygulamadığı yaptırım kararları aldı. Kişisel ilişkilerin ne denli önemli olduğu bir kez daha görülmüş oldu. Ülkeleri yönetenlerin birbirleriyle olan şahsi ilişkileri de tarihin oluşumunda bir faktördür. Bazen bir grup devlet başkanının aralarında yakalanan iyi bir uyum, yılların oluşturduğu yasal mekanizmalardan daha önemlidir. Mercosur'da yaşanan tam olarak buydu. Paraguay'ın Mercosur üyeliği 2012 Haziran'ında Lugo'nun görevden alınmasından başlayarak yeni seçimlerin yapılacağı tarihe kadar donduruldu. Mujica bu karardan pek memnun kalmadı. Mujica küçük bir izole bir ülke olarak gördüğü Paraguay'a sempatiyle bakıyordu. 19. yüzyıl başlarında Brezilya, Uruguay ve Arjantin'in Paraguay'a karşı birlik oldukları Üçlü İttifak Savaşı'nda bu ülkeyi nasıl yıktıklarını ve o dönem Latin Amerika'sının en önemli ekonomisine sahip ülkesini nasıl en geri kalmış bir ülkeye dönüştürdüklerini hatırlatıyor. Katliamda Uruguay'ın da sorumluluğu olduğu için bundan üzüntü duyuyor. Mujica'nın cezai yaptırım gerektiğini düşündüğü bir dönemde olmuştu. Bunu gizemini hep korumuş bir bilgi alışverişi sağladı. Cezai yaptırımların görüşüleceği Mercosur zirvesi öncesi Lugo, Paraguay parlamentosu tarafından görevden alındığı sırada Dilma'nın sağ kolu Marco Aurelio Garcia, Mujica'nın çok güvendiği isimlerden birini telefonla aradı. Portekizce ve İspanyolca karışımı bir dille "Dilma'nın Mujica'ya çok önemli bir mesajı var," dedi Brezilyalı politikacı. "Tamam, iki başkanın konuşması için bir telefon görüşmesi ayarlayalım," dedi Uruguaylı muhatabı. "Olmaz. Ne telefon ne de maille anlatılacak bir şey bu," diye bir karşılık geldi. iki devlet başkanı arasında çok ani ve kısa bir toplantı yapmak şüphe uyandıracağından, Brezilya hükümeti Mujica'nın güvendiği ismi Dilma'nın Brezilya'daki konutuna götürmek için bir uçak gönderdi. Uruguay elçisi Brezilya'ya vardığında Dilma onu ofisinde beklemekteydi. Fazla zamanları yoktu ve genel meselelerin konuşulduğu kısa, resmi bir görüşme oldu. Dilma, şimdi asıl konumuza gelelim dediğinde Uruguay elçisi bir defter çıkarıp Brezilya başkanının söylediklerini yazmaya başladı. Not almak yok, bu toplantı hiç gerçekleşmedi dedi ve o ana kadar yazdıklarını yırtmasını istedi Brezilya başkanı. Sohbet boyunca Dilma, Brezilya, Küba ve Venezuela istihbaratlarının verdikleri raporlar, fotoğraflar ve bazı video kayıtları doğrultusunda Paraguay Devlet Başkanı Lugo'ya bir darbe yapıldığı ve görevden alındıktan sonra mafyavari bir grubun nasıl iktidarı ele geçirdiğini gösterdi. Brezilya olarak Paraguay'ın Mercosur'dan çıkartılıp bir an önce seçime gidilmesi için baskı yapılmasını istiyoruz diyerek kısa görüşmeyi sonlandırdı Dilma. Ve ertesi hafta 2012 yılı Temmuz ayı başında Arjantin'in Mendoza kentinde gerçekleşen zirvede Mercosur'daki tüm devlet başkanları Paraguay'ın üyeliğinin dondurulması için oy verdiler. Birkaç ay sonra Paraguay'da seçimler yapılmıştı. Mujica ülkeyi ziyaret ederek yeni başkana Uruguay'da inşa etmeyi planladıkları derin liman projesinde ortaklık önerdi. Benzer bir teklifi denize kıyısı olmayan ve Latin Amerika'nın en geri kalmış ülkelerinden birisi olan Bolivya'ya da yaptı. Bolivya aynı zamanda Mujica'nın en çok saygı duyduğu Latin Amerika liderlerinden Evo Morales'in ülkesi olmasıyla önem taşıyordu. Mujica her ne kadar izledikleri politikalarla ayrışsalar da Evo'yu kendine çok yakın hissediyor, onu seviyor ve destek veriyordu. Aynı zamanda Mujica'nın başkan olduktan sonra ilk ziyaret ettiği başkanlardan birisi de yine Evo Morales olmuştu. Bolivya'ya en etkili yardımın bu ülkeye deniz yolunu açmak olduğunu düşünüyordu Mujica. Evo, Bolivya devlet başkanı olmanın ötesinde birisi. Aynı zamanda Latin Amerika yerlilerini de temsil ediyor. Latin Amerika'da ilk kez bir yerli devlet başkanı olmuş oluyor. Harikulade. Yanlış hatırlamıyorsam bir de daha önce Artigas, bir yerli olan Andresito'yu Misiones valisi olarak atamıştı. Evo aynı zamanda çok da iyi bir yönetici. Ülkesinde pek çok ekonomik kalkınma hamlesi gerçekleştirdi. Evo da Mujica'ya büyük bir hayranlık besliyor ve sık sık onu örnek gösteriyordu. Ve hatta kız kardeşi Evo'ya Mujica'yı daha çok dinlemesi gerektiğini söylüyordu. Evo Mujica ile karşılaştığı bir zirvede bizlere, "Başkanınız yaşlı bir bilge, nasıl değerli bir başkanınız olduğunun farkında değilsiniz." demişti. Bu normalde politik doğruculuk bağlamında söylenmiş bir cümle olarak algılanabilirdi. Ama Evo, Fidel Castro ile bir araya geldiği zamanlarda bile sohbet konusu Mujica oluyordu. Mujica başkan olarak Castro kardeşleri Havana'da iki kez ziyaret etmiş ve bunların birinde Evo ile karşılaşmıştı. Mujica ile Fidel arasındaki sohbetin ana teması nüfusun artmasıyla muhtemelen ileride daha vahim duruma gelecek olan beslenme sorunuydu. Latin Amerika ve siyasetle ilgili de konuştular. Neredeyse 90 yaşına gelmiş olan Fidel'in ışıltılı zekası karşısında çok etkilenen Mujica, sonrasında bizlere Fidel'in dünyada olup biten her şeyden haberdar olduğunu söylemişti. Fidel'i Evo'nun durumu endişelendirmekteydi. Görüştüklerinde Castro, Bolivya başkanına Mujica ile konuşmasını tavsiye etmişti. Bir kutlama için Küba'da bulundukları sırada Castro ikili arasında bir köprü işlevi gördü. Mujica bunu gururla anlattı. Evo özellikle Fidel'in tavsiyesiyle benimle konuşmaya gelmiş, dedi ışıldayan gözlerle. 10. ayrımın sonu, sayfa 197.